İnce Mehmet 3, Yaşar Kemal.
Ayrım 60.
Öteki eşkıyalar kasabanın dışında kaldılar ve Tazı Tahsin'e, "Biz gidiyoruz, seni beklemeyeceğiz, çabuk dön," dediler. "Çabuk dönerim." Kasabaya girdiklerinde Tazı Tahsin yüzbaşıya yaklaştı kulağına, "İstersen kollarını çözeyim," önerisinde bulundu. "İstersen çöz," dedi yüzbaşı da. Tazı Tahsin onun kollarını çözdü. "İstersen tüfeğimi de al." "İstemez," dedi yüzbaşı, "bu kadar yeter." Tazı Tahsin yüzbaşı ile yan yana yürüyor, dudaklarını sündürüyor, bir şeyler söylemek istiyor, sonra da hemen vazgeçiyordu. "Söyle," diye buyurdu yüzbaşı serçe, "dilinin altında bir şeyler var senin." "Olur," diye boyun eğdi Tazı Tahsin, "olur. Bak yüzbaşım, sen gene dağa çıkacaksın değil mi? Hemen çıkacaksın, öyle mi?" "Hemen çıkacağım." "İnce Mehmet'i öldürmek için mi?" "Yakalamak için, yakalanmazsa öldürmek için." "Yazık," dedi Tazı Tahsin. "Niçin yazık?" "İnce Mehmet'in hiç suçu yok da, bütün suç." "Bütün suç kimde?" "Bütün suç o atta." "Hangi atta?" "İnce Mehmet'in o deli atı var ya, her kötülüğü yapan, insanları öldüren, soyan, İnce Mehmet'in canı da o attadır. Diyorlar ki o at ölmeyince İnce Mehmet'i kimse ne yakalayabilir ne de öldürebilir." "Duydum," dedi yüzbaşı, "o atı." "Onu öldür yüzbaşım. O at var ya, onun ayaklarına yıldırım, yani şimşek dolanmazsa o insanları yiyor." "İnsanları mı yiyor?" "Yiyor ya, onu öldürürsen İnce Mehmet hiç." "Onu öldürürüm, benim de senden bir isteğim var." "Söyle yüzbaşım, ne istiyorsun?" "Gel sen benimle kal, seni bağışlatırım. Anladığıma göre suçun da yok." "Ben eşkıya oldum yüzbaşım, kalamam." "Neden?" "Arkadaşlarım beni beklerler de." Tazı Tahsin jandarma komutanlığına varana dek döndü döndü atı anlattı. Yüzbaşıdan dağa döndüğünde ilk iş olarak atı öldüreceği üstüne muhkem söz aldı. Belli olmazdı, at öldürülsündü hele. Belki de ondan sonra Tazı Tahsin dağdan vazgeçer, yüzbaşının yanında kalırdı. Tazı Tahsin yüzbaşıyı jandarmalarını çarşının içinden geçirerek aldı, Taşkın Halil Bey'in evine götürdü. Jandarmaları avluda tek sıra dizerek başlarına yüzbaşıyı dikti. "Siz bekleyin, ben hemen gelirim," dedi. Konağın merdivenlerine atıldı, yukarıya çıktı. Arif Sayın Bey onları pencereden görmüş, konağa gelen Tazı Tahsin'i bekliyordu. Pencerenin yanında. Tazı Tahsin onun karşısına geldi, dikildi, bir asker selamı çaktı. Yalan yanlış. "Bunları sana İnce Mehmet gönderdi. Sen yüzbaşıyı jandarmaları alacak, doğru Arif Sayın Bey'e benden selam söyleyerek teslim edeceksin," dedi. "Bir de," dedi ki, "selam eder, hürmetlerimi yollarım. Kusuruma kalmasın, onların silahlarını aldım. Hükümetin çok silahı, mermisi var, bizde yok. Bir de," dedi ki, "zaten bu silahlar onların hiç işlerine yaramıyordu." "Biliyorum, yaramıyordu. Eğer yarasaydı..." "Sen nesin, eşkıya mısın? Yüzbaşıyı çağır buraya." Tazı Tahsin koşarak merdivenleri indi, yüzbaşıyı önüne kattı, getirdi. "Ben bir köylüyüm paşam." "Köylüsün de omuzundaki bu tüfek ne? Adın ne senin?" "Bu tüfeği bana yüzbaşıyı kaçırmadan sana getireyim diye İnce Mehmet verdi. Adımı sorarsan da bana da Mehmet derler." Murtaza Arif Sayın Bey'in azıcık gerisinde durmuş, bu Mehmet'in kim olduğunu anımsamaya çalışıyordu. Biraz sonra da kim olduğunu çıkardı. "Sen Tazı Tahsin değil misin ulan?" diye sordu. Tazı Tahsin sert dikeldi. "Ben Mehmet'im," dedi. "Sen beni başka birine benzetiyorsun ha?" "Yok yok, sen olsun. Biz bütün köylüler hep birbirimize benzeriz. Benzetiyorsun ha?" "Ya ben İnce Mehmet'in ölümünü, ya Kertiş Ali onbaşı senin kemiklerini, ya..." "Benim adım Mehmet, hiç çabalama Murtaza Ağa." Murtaza Ağa Tazı Tahsin'i olduğu gibi anımsıyor, sayıp döküyordu boyuna. Tazı Tahsin de Mehmet'im diyor da başka bir şey demiyordu. Sonunda Arif Sayın Bey, "Çabalama Murtaza Ağa, sen bu Mehmet'i Tazı Tahsin yapamayacaksın," dedi. "Yaparım," dedi Murtaza Ağa, cebinden cüzdanını çıkardı, içinden 3 tane yüzlük aldı, Tazı Tahsin'e gösterdi. "Bunları biliyor musun?" "Biliyorum," dedi Tazı Tahsin, yutkundu. "Bunların her birisi 100 liralık. Üçü de eder 300 lira. Bildin? Al bunlar senin olsun." Tazı Tahsin boynunu büktü, paraya bakamıyordu. Ne de çok paraydı, gözleri yaşardı. Tam 30 tane öküz alınabilirdi bu paraya. "İstemez," dedi. Arkasını döndü yürüdü, başı dönüyordu. Kasabayı koşarak çıktı. Sanki arkasından onu bir canavar, sanki arkasından onu 3 tane yüzlük, sanki onu arkasından 30 tane ay boynuzlu boğa kovalıyordu. Yüzbaşı ertesi gün silahlanım jandarmalarıyla daha öfkülü, daha bilenmiş, daha yeniden döndü. O da kendi kendisine söz vermişti. İnce Mehmet'i yakalayacak, getirecek, kasabaya Arif Sayma teslim edecek, sonra da gece bırakacaktı. Ama bir kereliğine, ikinci yakaladığında da ya kasabanın ortasındaki alanda ya da köprünün altında asılacaktı İnce Mehmet. Atın kurşuna dizildiği yerde. Evet, Tazı Tahsin'e söz vermişti, atı da öldürecekti ilk iş olarak. Bayramoğlu değil, Feriştah olsa, çöllerin aslanı, ormanların kaplanı olsa, eli gürzlü Zaloğlu Rüstem olsa, çatal kılıçlı Ali olsa varamaz İnce Mehmet'in üstüne. O çok yakışlanmış da çok kartlamış. Gözleri görmüyor ki İnce Mehmet'le çarpışsın, elleri tutmuyor ki tetiğe bassın, Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. Bayramoğlu eşkıyayken İnce Mehmet daha doğmamıştı bile. Nasıl pay etsinler kozlarını? İnce bir yürümüş Bayramoğlu'nun üstüne, Bayramoğlu üstüme dağ, orman, akarsular çatırdayarak kayalar yürüyor sanmış. Adını burada duysa İnce Mehmet'in 40 günlük ötede soluğu alıyormuş Bayramoğlu. İnce Mehmet de Bayramoğlu'nun jandarmalarla, ağalarla, Arif Saim Bey'le birlik olduğuna çok üzülüyormuş. Üzülüyormuş da Allah diye yalvarıyormuş. Benim sonumu Bayramoğlu gibi yapacaksan beni öldür Allah'ım diyormuş. Benim sonumu öyle yapma da kız kardeşiyle zina etmişin kurşunuyla öldürt beni istersen diyormuş. Bayramoğlu'na haber üstüne haber gönderiyormuş. Gel gel, kaçma da şu dağın başında kozumuzu pay edelim. Sen de bir zamanlar şu dağları titretendin. Sen de bir zamanlar şu benim sırtımdaki gibi bir dualı gömleği giyendin. Can bu kadar tatlı mı Bayramoğlu? Bu kadar tatlı mı ki sürüngenler gibi kaçacak delik arıyorsun? Yüce dağ başında bir koca kartal Bayramoğlu. Açmış kanadını dünyayı örter Bayramoğlu. Bazı yiğit vardır ölümden korkar Bayramoğlu. Ben korkmam ölümden, er geç yolumdur Bayramoğlu. Ölümden öte köy yok Bayramoğlu. Can insanın onurundan daha değerli değildir Bayramoğlu. Bütün köyler, kasabalar bir tek dil olmuşlar Bayramoğlu'na yükleniyorlar. Ağızlarına ne gelirse esirgemeden söylüyorlar, yayıyorlardı. Bayramoğlu'nun korkaklığı üstüne onu gülünç bir duruma sokan, karalayan türküler de dillere düşmüştü. İnce nerede anılıyorsa Bayramoğlu da onunla birlikte orada anılıyor. Destancılar, türkücüler Bayramoğlu'nu itin götüne sokup çıkarıyor. Milleti gülmekten kırıp geçiriyorlardı. Bayramoğlu ile İnce Mehmet'i karşı karşıya getiren, İnce Mehmet'i yüceltip Bayramoğlu'nu yerin dibine geçiren destanı Arif Saim Bey de kel aşığı ta dağlardan getirterek dinledi. Ve öğretmen Sami Turgut'a destanı olduğu gibi bir deftere geçirmesini buyurdu. Bayramoğlu da kendi hakkında her söylenen sözü, her çıkarılan türküyü duyuyor. Kiminde gülüp geçiyor, kiminde üzülüyor, kiminde de öylesine öfkeleniyordu ki gözlerine uyku girmiyordu günlerce. Bu türküler, destanlar içinde onu en çok Aşık Kıvrak Ali'de çıkardığı destanı ilgilendirmişti. Kıvrak Ali destanında Bayramoğlu'nun çocukluğunu, babasını, babasının askerden dönme işini, kız kardeşinin anasının başına gelenleri, dağa çıkışını, dağdaki yiğitliklerini, onun dağda kara yılana, kör oğluna, baba İshak'a, genç Osman'a eş olduğunu söylüyor, kahramanlıklarını, ermişliğini, çatal yürekli bir yiğit olduğunu öve öve bitiremiyor, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra onun köyüne çekilişini, bir ermiş yaşamı sürüşünü dile getiriyor. Destan burada söz olarak, ses olarak kanatlanıyor. Sevgiyle, sıcaklıkla, dostlukla, sevinçle, umuda doluyor, taşıyor. İnce Mehmet'i öldürme işine gelince de destanın bu parçası önce dehşet bir hüzünde, umutsuzlukta yürüyor. Dinleyenleri Bayramoğlu'na acındırıyor. Herkesi onu anlamaya çağırıyor. Sonra da destan birden coşuyor, sesiyle sözüyle bir öfke çığlığına kesiyor. Her şey Bayramoğlu'nu yeriyor. Onun bu durumlara düşecek adam olmadığını, onun ölmesi, kara topraklara düşerek bu alçak durumdan kurtulmasını diliyor. Sonra birden de hüzünden, öfkeden, yerginden karalamaya, taşlamaya, güldürüye geçiyor. Destan Bayramoğlu'nun ölüsüne yakılan bir gülünç ağıtla bitiyordu. Bayramoğlu, iki gün içinde Aşık Kıvrak Ali'yi isterim diye buyurdu. Gelmek istemezse onun bana ölüsünü getirirsiniz. Gelirken sazını da yanına alsın. Adamları daha iki gün dolmadan Aşık Kıvrak Ali'yi buldular, getirdiler. Bayramoğlu yüzü bir çakmak taşı kayası gibi keskin Aşık Kıvrak Ali'yi ayağa kalkarak karşıladı. ''Buyur Aşık, hoş gelmiş, safalar getirmişsiniz.'' ''Hoş bulduk Bayramoğlu.'' Bayramoğlu'nun bıçak gibi yüzünü gören Aşık Kıvrak Ali'nin de yüzü onun yüzünden de daha sertleşti. ''Sen bir Bayramoğlu destanı söylüyormuşsun.'' ''Söylüyorum.'' ''Bana da söyleyeceksin.'' ''Sana da söylerim.'' ''Ne bir eksik ne bir fazla.'' Aşık Kıvrak Ali gülümsedi, sazını kucağına çekti, başladı söylemeyi. Bulundukları büyük evin uzun salonu ağzına kadar insanla dolmuştu. Herkes can kulağıyla Bayramoğlu destanını dinliyordu. Bayramoğlu sırtını duvara dayamış, sağ elini kuşağının altına sokmuş, bağdaş kurmuş oturmuş, yüzünden hiçbir duygusunu belli etmeden aşığı dinliyordu. İlk akşamdan destana başlayan aşık, destanını şafağın ilk horozları öterken bitirdi. O destanı bitirince bir kaya parçası gibi donmuş kalmış Bayramoğlu'nun gözlerinden iri iki damla yaş yanaklarından aşağıya yuvarlandı. Bıyıklarının arasında yitti. ''Diline sağlık aşık'' dedi yıkılmış bitkin bir sesle Bayramoğlu. ''Çok güzel, çok haklı, çok namuslu, korkusuz söylemişsin aşık. Bu dünyada senin gibi aşıklar olunca arkadaş, iyiliğin, doğruluğun, güzelliğin sırtı yere gelemez.'' ''Sağ ol Bayramoğlu.'' Aşık ayağa kalkınca Bayramoğlu da ötekiler de toptan ayağa fırladılar. Seni memnun edemedim aşık, çünkü hiçbir şeyim yok. Neyim varsa elimden aldırdım. Kusuruma kalma. Bayramoğlu sağ olsun. Bayramoğlu aşığın koluna girdi. Dışarıya ayaza çıktılar. Karları çatırdatarak köyün dışına yürüdüler. Dikenli düzünü silme bir ay ışığı doldurmuş. Karlar incecik bir cam göbeği mavisinde ışılıyordu. Gölgeleri önlerinde onlarla birlikte ağır ağır ilerliyorlardı. Bayramoğlu onun kolunu dostça sıkarak yumuşacık sıcak bir sesle yavaşça ''Bu destan böyle bitmese ne iyi olur, öyle değil mi Aşık Ali?'' ''İyi olur'' diye onu onayladı Aşık Kıvrak Ali. Konuşarak destandan, eski aşıklardan, Karacaoğlan'dan, Dadaloğlu'ndan, Aşık Ali'den söz ederek eve geri döndüler. Ocakta çaylar kaynıyor, tereyağları topak topak, üstleri ayran kabarcıklı sofraya taşınıyor. Kazanlarda tarhana çorbası, nane, sarımsak kokuları saçarak pişiyordu. Babasının askere gittiği günü Bayramoğlu olduğu gibi anımsıyordu. Babası, iki amcası, üç dayısı hep birlikte savaşa çağrılmışlardı. Anası, dedesi bütün köyle birlikte askere gidenleri ta kasabaya kadar uğurlamışlar. Sevkiyat camilere doldurulduktan sonra bile kasabadan ayrılamamışlardı. Birkaç ay sonra da Bayramoğlu'nun babasının, amcalarının, dayılarının künyesi gelmişti. Birkaç yıl geçince anlaşıldı ki bu dağlardan askere gidenlerin hemen hepsi savaş alanlarında kalmışlardı. Yaşlılardan, sakatlardan, bir de asker kaçaklarından, çocuklardan başka erkek kalmamıştı dağlarda. Artık her işi, erkek işi, kadın işi demeden kadınlar görüyorlardı. Bir gün anası iki ablasıyla köyün alt yanındaki koyakta döven sürüyorlardı. İkindi üstüydü, gün yıkılmış gitmişti ki üç silahlı adam geldi harmana. Su istediler, su verdi onlara kızlar. Meşenin dibine oturdular, bir süre dinlendiler. İçlerinden çangal bıyıklısı sordu. ''Hatun'' dedi yılışık bir sesle, ''sen bu kızları nerede büyüttün ki? Gün yüzü görmemişler. Her birisi bir dünya güzeli. Bu kızlar bize yazılıp gelir. Sen de şu bizim arkadaşımızınsın. Bunun çoktan beri sende gözü varmış. Kocan askerden dönmeyince sevincinden deliye döndü. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle seni şu sarı bıyıklıya, kızlarını da benimle şu arkadaşıma istiyorum.'' Ana silahlı kişilere yalvarıp yakarmaya başladı. Sonunda o konuşan kişi ananın ağzını kapattı, koluna girdi, ayağa kaldırdı. Kızları da ötekiler yakaladılar. Kızlar çığlıklar attı. Ötekiler onları birer yumrukla susturdular. Bayramoğlu bu durum karşısında çılgına döndü. Yerden kaldırabildiği kaya parçalarını alıp alıp silahlı kişilerin üstüne fırlatıyordu. 14 yaşlarındaydı. Silahlı adamlardan biri sonunda onun saldırılarına dayanamadı. Belinden tabancasını çekti. Bayramoğlu'nun üstüne boşalttı. Çocuk oraya yığıldı kaldı, hiç sesi sadası çıkmadı. Bir çalının dibine düştü. Çok kan yitiriyordu, gömleğini çıkardı, kurşun kaba etine girmiş, yararak dışarı çıkmıştı. Bacağını sıkı sıkıya sardı, sürünerek köye geldi. Köydekiler ona baktılar, türlü dağ çiçeklerinden, otlarından ona ilaç fitil yaptılar. Onu tez günde iyi ettiler. Bayramoğlu daha yarası iyi olmadan tarlaya döndü, döveni sürdü, ürünü çuvalladı, eve getirdi. Anasından, ablalarından hiçbir yerde, en küçük bir haber bile alamıyor, öfkesinden, merakından deliye dönüyordu. Evde babasından kalma bir tabanca vardı, onu beline taktı, karşı dağa çıktı. Torbada ne kadar fişek varsa küçücük ak taşları nişan alarak sıktı, hiçbir attığını vuramadı. Evlerinde 5 tane tosunları vardı, 3'ünü sattı. O zamanlar ortada erkek kalmadığı için silah mermi çok ucuzlamıştı. Çok güzel bir filinta, bol bol mermi aldı. Köylerinde karşı dağın ardından gelen Kürt Haydar derler, çok yaşlı bir kişi vardı. 3 kızıyla büyük bir evde oturur, güzel soylu atlar yetiştirirdi. Küp küp altınları olduğu söyleniyordu. Sürü sürü koyunları aşağıdaki düzlükte yayılırdı. Belki 50 tane de tazı beslerdi. Her birisi kırmızı, sarı, kara, ala, uzun boyunlu, uzun bacaklı, ince uzun belli tazılar. Ve bu dağlarda attığını vurmak da üstüne yoktu. Onun atıcılığını Bayramoğlu bile görmüş, gökyüzünün uzaklarından bir kırmızı kartalın tenger menger düşüşüne tanık olmuştu. Onun gözünün gördüğü her şeyi ne kadar küçük olursa olsun vurduğu bu dağlarda herkesçe biliniyor, bu yüzden ona ne eşkıya ne de bir hırsız yaklaşamıyordu. Bayramoğlu filin tasını, bir büyük torba dolusu mermilerini aldı, doğru Kürt Haydar'a gitti. ''Bana atıcılığı öğreteceksin Haydar Ağa'' dedi, ''ben de senin gibi olacağım.'' Kürt Haydar onun elindeki filintayı aldı, evire çevire uzun uzun inceledikten sonra ''Güzel filinta'' dedi, ''hayırlı olsun. Sen kimin oğlusun?'' ''Çocuk Bayram'ın oğluyum'' diye karşılık verdi. ''Hani savaşa gitti de gelmedi ya.'' Kürt Haydar Bayram'ı çok severdi. ''Hakkım var'' dedi. ''Sen nişancılığı bu dünyada herkesten daha iyi öğrenmelisin. Anandan, bacılarından hiç haber yok mu?'' Anasının, bacılarının sözü edilince yerin dibine geçiyordu çocuk. Kıpkırmızı kesilerek ''Gülmez oğlu Nebi'' diyebildi. Vay alçak vay diye boyun damarları şişerek öfkelendi Kürtaylar. O bayramdan öç alıyor Gülmez'in oğlu. O bayramı hiç çekemezdi. Bayram baba yiğitti, o beş para etmez yüreksizin biriydi. Haydi bakalım hemen başlayalım. Ve hemen başladılar. Kürtaylar bundan sonra ona hep bayram oğlu dedi. Bundan sonra köylüler de ona böyle seslendiler. Öz adı unutuldu.
Ayrım sonu.